Ayrım 24, sayfa 208, 37. kısım. Nymans yoldayken Anthony Rames'i aradı. İngiliz'den bir haber var mı? Hastanedeyim, halen kendine gelemedi. Doktorlar oldukça kötümser. İngiliz Büyükelçiliği bir manga avukat harekete geçirdi. Londra'dan geliyorlar. Gazeteciler de çoktan geldi. Daha da kötüsü var. Bütün bunların altından sen çıkacaksın. Uydu bağlantısı kusursuzdu. Rames'in sesi de billur gibi. Nymans müdürü Site adasındaki Adalet Sarayı'nda hayal etti. Sonra da kendini hastanelerde pezevenkleri tarafından dövülmüş, yüzüklü yumruklarla kaşları açılmış, yüzleri morarmış vahiselileri sorguya çekerken gördü. Bir de tabii kendisinin hırpaladığı zanlıları, kanlı yüzlerini. Odanın mezarı anımsatan solukluğunda binlerce genelevin ışığı parıldarken yatak kenarına kelepçelenmiş elleri görüyordu. Yorgun, bitkin, sabahın üçünde Hotel Dieu hastanesinden Notre Dame avlusuna, gecenin duru boşluğuna çıkarken görüyordu kendini. Pierre Nymans bir savaşçıydı. Anılarını da bir metalin, bir kütüklüğün parlaklığıyla, bir savaş alanındaki ateşlerin ışığıyla ışıl ışıldı. Pek az insanın kabul edeceği, oysa kendisinin tek varlık nedeni olan bu benzersiz yaşamın melankolisine kapıldı. "Ya senin soruşturman?" diye sordu Rames. Ses telefondaki ilk konuşma kadar saldırgan değildi bu kez. Meslektaşlar arasında dayanışma, paylaşılan yıllar, eski günlerin sağlam samimiyeti bir kez daha üstün geliyordu. "Şimdi artık elimizde iki cinayet var. Tek bir ipucu da yok. Yine de yoluma devam ediyorum. Doğru yolda olduğumu da biliyorum." Rames bir şey eklemedi ama Nymans onun sessizliğinin bir güven itirafı olduğunu biliyordu. Metal çerçeveli polis sordu. "Ya benim için?" "Ne demek senin için?" "Demek istiyorum ki orada holigan konusunda bir soruşturma." Rames kötü kötü güldü. "Disiplin kurulu mu demek istiyorsun? Çoktandır bekliyorlar. Onun için biraz daha beklemekten sıkılmazlar." "Neyi bekliyorlar?" "İngiliz'in ölmesini. Seni cinayetle suçlamak için." Nymans Annecy'ye vardığında gecenin 11'iydi. Yapraklarla uzun ve aydınlık yollara saptı. Sokak lambalarının ışığında yapraklar parçalara ayrılmış hareli kumaşları andırıyordu. Her ağaç yolun dibinde ışık kuyularından fırlamışçasına beliren küçük ayrıntılar görünüyordu. Minik köşkler, çeşmeler, heykeller. Birkaç yüz metre ötedeki bu ufacık yapılar uzaktan müzik kutusu figürlerine ya da otomobillerin burnunu süsleyen şekillere benziyordu. Sanki meydanları ve caddeleriyle kent tüm hazinesini taştan, mermerden ve yapraklardan yapılmış muhafazalarda saklıyormuş gibiydi. Sahte bir Amsterdam görüntüsü veren bir göle ve karşı kıyının ışıklarına açılan Annecy kanalları boyunca ilerledi. Guernon'dan, cesetlerden, vahşi katillerden sadece birkaç kilometre uzaklaştığına inanmakta güçlük çekiyordu. Kentin zarif mahalleleri de vardı. Ormes Caddesi, Vevard Bulvarı, Hautes Brises çıkmazı, Annecy halkı için beyaz taşlı düşler birer güç belirtisi gibi görülebilecek isimler. Otomobilini ana caddeden daha aşağıda yer alan bir çıkmazın girişine bıraktı. Hem değerli hem de ezici bir görkeme sahip soylu evler birbirine iyice yaklaşmış, küçük bahçelerini sarmaşıklarla kaplı duvarlarının arasında saklamıştı. Aradığı numara iri taşlardan inşa edilmiş geniş sundurmalı bir konağa aitti. Nymans düğmesini göz bebeğine benzeyen zile iki kez bastı. Kapının yanındaki siyah mermer levhanın üzerinde "Doktor Edmund Chernichi, oftalmolog, göz cerrahisi" yazılıydı. Cevap yoktu. Nymans gözlerini indirdi. Önündeki kilit büyük bir sorun çıkarmayacaktı. Üstelik komiserin bir eksik, bir fazla maymuncuk kullanmasına fazla bir önem de yoktu. Kilit dilini, küçük kenetleri büyük bir ustalıkla döndürdü. Kısa süre sonra mermer kaplı bir koridordaydı. Ok biçimi işaretler koridorun sonunda soldaki bekleme odasını gösterse de sağ tarafta deri kaplı bir kapı gördü. Muayene odası, tokmağı çevirdi uzun bir odaya. Aslında tavanı ve iki duvarı tümüyle cam kaplı geniş bir verandaya girdi. Karanlıkta bir yerde bir su şırıltısı duyuluyordu. Nymans odanın dibinde lavabonun önünde duran silüeti görebilmesi için birkaç saniye gerekti. "Doktor Chernichi?" Adam şaşkınlıkla kafasını çevirdi. Nymans yaklaştı. Kesinlikle gördüğü ilk ayrıntı suyun altındaki parlak ve esmer ellerde, kahverengi lekelerle kaplı damarların bir ağ gibi güçlü bileklere doğru yükseldiği yaşlı kökler. "Kimsiniz?" Ses ciddi, sakindi, kısa boylu ama güçlü, kuvvetli bir adamdı. 60'ını geçmişe benziyordu. Beyaz saçları yüksek ve çıkık, alnında güçlü dalgalar halinde fışkırıyordu. Bir falez profili, bir dolmen gövdesi, adam aslında yekpare taştan bir anıt gibiydi. Gizemli bir kayayı andırıyordu. Üstelik üzerinde sadece beyaz bir tişört ve beyaz bir külot vardı. Pierre Naimes, polis komiseri, zili çaldım ama kimse açmadı. Öyleyse nasıl girdiniz? Naimes bir sirk sihirbazı gibi parmaklarını oynattı. Eldeki olanaklarla. Adam polisin kaba tavrını aldırmadan kibarca güldü. Musluğun uzun sapını dirseğiyle kapadı. Sonra da kolları dirseklerinden bükülü olarak bir havlu bulabilmek için bütün odayı bir uçtan diğerine geçti. Loş ışıkta göz muayenesinde kullanılan cihazlar, mikroskoplar, gözlerin anatomik yapısını gösteren renkli kesitler, kat kat soyulmuş gözler görünüyordu. Cherniche sakin bir sesle konuştu. Daha bugün öğleden sonra başka bir polis memuru geldi. Ne istiyorsunuz? Naimes doktora birkaç metre uzaktaydı şimdi. İşte ancak o zaman adamın en temel özelliklerinden birine, binlerce kişi arasından tanınmasına neden olacak bir farklılığa bakmakta olduğunu hissetti. Gözler, Cherniche'nin renksiz bir bakışı vardı. Gri göz bebekleri ona bir yılan bakışı veriyordu. İçinden üzerleri demir pullarla kaplı ölümcül yaratıkların geçtiği minik akvaryumlara benzeyen göz bebekleri. Naimes açıkladı. Size onunla ilgili birkaç soru sormaya geldim. Adam anlayışla gülümsedi. Çok değişik. Şimdi artık polisler öteki polisler hakkında soruşturma yapmaya mı başladı? Saat kaçta geldi? Sanıyorum akşamın 6'sı falandı. O kadar geç mi? Size ne sorduğunu hatırlıyor musunuz? Tabii, Guernon yakınlarındaki bir enstitünün hastalarından biri hakkında bilgi istedi. Düzenli olarak tedavi ettiğim göz sorunlarından şikayetçi çocukları kabul eden bir kuruluş. Size ne sordu? Cherniche maun bir dolabı açtı. Geniş pilili açık renkli bir gömlek çıkardı. Rahat hareketlerle üzerine geçirdi. Çocukların hastalığının nedenini öğrenmek istiyordu. Ona bunların kalıtımsal rahatsızlıklar olduğunu anlattım. Bu hastalıkların bir dış etkeni olup olmayacağını da merak ediyordu. Bir zehirlenme, yanlış bir reçete gibi. Ne cevap verdiniz? Böyle bir düşüncenin saçma olacağını, genetik rahatsızlıkların bu kentin dünyadan kopukluğuna, akrabalar arasında evliliğe dayandığını söyledim. Evlilikler yakın akrabalar arasında olunca kanla taşınan hastalıklar tekrarlanıyor. Bu cins vakalara münzevi toplumlarda sıkça rastlanır. Mesela Quebec'teki Saint John Gölü bölgesi ya da Amerika'daki Amish toplulukları. Guerno'nun durumu da farklı değil. O vadinin insanları yaylaya çıkma taraftarı değil. Bu vakalar için başka nedenler aramanın ardındaki amacı anlamıyorum. Naimes'in varlığından zerre kadar rahatsız olmaksızın bu kez lacivert bir pantolon giydi doktor. Hafifçe hareli bir kumaş. Cherniche kolay rastlanmayacak derecede şık ve zarif biriydi. Polis komiseri devam etti. Size başka ne sordu? Nakillerden söz etti. Nakillerden mi? Doktor gömleğini ilikliyordu. Evet, göz nakilleri. Sorularından hiçbir şey anlamadım. Size soruşturmanın içeriğini anlatmadı mı? Hayır, yine de iyi niyetle cevap vermeye çalıştım. Örneğin bir kornea nakli için birinin gözlerinin alınmasının bir yararı olup olmayacağını öğrenmek istiyordu. Demek Joyce Neo cerrahi açıdan bir ipucu arıyordu. Evet, Cherniche durakladı, sanki çıkmakta olan sakalının sertliğini kontrol ediyormuş gibi elini çenesine götürdü. Cam duvarların arasında ağaç gölgeleri dans ediyordu. Böyle ameliyatların bir işe yaramayacağını açıklamaya çalıştım. Kornea artık kolaylıkla bulunan bir organ. Yapay malzemede çok önemli ilerlemeler var. Retinalara gelince retina muhafaza etmek için hala uygun bir yol bulunamadı. Kısacası naklin sözü bile edilemez. Hafifçe güldü. Bakın, bu organ kaçakçılığı konusu var ya, giderek gerçekten uzaklaşmaya başladı. Başka soru sordu mu sizde? Hayır, hayal kırıklığına uğramış gibiydi. Gitmesi için herhangi bir yer önerdiniz mi? Başka bir adres verdiniz mi? Cherniche nazikçe gülümsedi. Yoksa meslektaşınız kayıp mı oldu? Cevap verin. Buradan çıktıktan sonra nereye gitmiş olacağını tahmin edebiliyor musunuz? Nereye gideceğini söyledi mi? Hayır, kesinlikle hayır. Yüzü karardı. Her şeye rağmen buraya geliş nedeninizi bilmek isterdim. Nimes paltosunun cebinden Kalyans'ın cesedinin polaroid fotoğrafını çıkarıp masanın üzerine bıraktı. Nedeni bu. Çernişi gözlüklerini taktı, üç ayaklı bir sehpanın üzerinde duran küçük lambayı yaktı ve resimlere baktı. Açık göz kapaklarına, oyulmuş göz çukurlarına. "Tanrım!" diye mırıldandı. Gördüklerinden hem dehşete kapılmış hem de hayran olmuşa benziyordu. Nimes masanın ucundaki Çin yapımı bir kalemlik içine yerleştirilmiş krom kaplı bir sürü şiş koleksiyonunu gördü. Bir dizi soru daha sormaya karar verdi. Bir uzmanı sorguladığına göre uzmanca sorular sormanın bir sakıncası olmamalıydı. "Elimde bu durumda olan iki kurban var. Böyle bir işin ancak bir profesyonel tarafından yapılmış olması gerektiğine inanıyor musunuz?" Çerneçi kafasını kaldırdı. Yüzü ter damlacıklarıyla kaplıydı. Birkaç saniye sessiz kaldı, sonra sordu. "Aman Tanrım, ne demek istiyorsunuz?" "Gözlerinin çıkarılmasından bahsediyorum. Daha yakından çekilmiş resimler de var." Nimes göz çukurlarının yakın çekimlerini uzattı. "Bu kesiklere bakınca bir uzman çalışmasının belirtilerini görebiliyor musunuz? Bunlar özel kesikler mi? Katil gözleri çıkarırken göz kapaklarına zarar vermemek için büyük bir özen göstermiş. Bu alışılmış bir uygulama mıdır? Bunu yapmak için ciddi anatomi bilgisine gerek var mıdır?" Çernici yeniden fotoğraflara eğilmişti. "Böyle bir barbarlığı kim yapmış olabilir? Böyle bir canavar. Bunlar nerede oldu?" "Guarnon yakınlarında. Doktor, soruma cevap verin. Size göre bu işi yapan bir profesyonel mi?" Göz hekimi doğruldu. "Özür dilerim. Ben bilmiyorum. Size göre nasıl bir yöntem kullanılmış?" Doktor resimlere yaklaştırdı. "Bence göz kapağının esnekliğinden yararlanılarak göz yuvalarının altına bir bıçak kaydırmış. Böylece göz sinirleriyle gözlerin hareketini sağlayan kaslar kesilmiş. Sonra bıçağın yassı yüzünü bir mavila gibi kullanarak gözü yerinden çıkarmış. Tıpkı bir parayla yaptığı gibi. Anlıyorsunuz değil mi?" Nimes polaroidleri yeniden cebine soktu. Esmer tenli doktor sanki resimleri komiserin palto kumaşının arasından da görüyormuş gibi Nimes'ın en küçük hareketini bile izliyordu. Gömleğinin göğüs hizasında ter lekeleri görünüyordu. "Size genel anlamda bir soru sormak istiyorum," dedi Nimes. "Bana cevap vermeden önce lütfen düşünün." Doktor geri çekildi. Veranda sanki ağaçların dans eden gölgeleriyle dolmuştu. Bir işaretle polise devam etmesini belirtti. "Bir adamın elleri ile gözleri arasında bir ortak nokta görebiliyor musunuz? İnsan vücudunun bu iki organ arasında bir bağ kurabilir misiniz?" Göz hekimi birkaç adım attı. Yine bilim adamı sükunetinde soğuk kanlılığına kavuşmuştu. "Ortak nokta belli," dedi sonunda. "El ve göz vücudumuzda bir başka benzeri olmayan bölümlerdir." Nimes ürperdi. Kostos'un açıklamalarından bu yana kafasındakilerle anlaşılır bir biçim vermese de bir ortaklık olduğunu hissediyordu. Terleme sırası ondaydı şimdi. "Ne demek istiyorsunuz?" "İrisler tektir. Yani her insanın irisinin bir başka benzeri yoktur. İrisleri oluşturan binlerce lifçik sadece bize özgü bir resim çizer. Genlerimiz tarafından biçimlendirilen biyolojik bir marka. İris en az parmak izi kadar özel bir damgadır. Eller ile gözler arasındaki ortak nokta bu. Bunlar vücudumuzda biyolojik bir imza taşıyan tek organlardır. Uzmanlar buna biyometrik imza diyorlar. Bir vücudu gözlerinden ve ellerinden yoksun kılın, dış imzalarını yok etmiş olursunuz. Şimdi böyle işaretleri olmadan ölen biri kimdir? Hiç kimse. Derin kimliğini yitirmiş anonim bir ölü. Belki de ruhunu kaybetmiş biri, kim bilir. Bir bakıma bundan daha korkunç bir son düşünmek mümkün olamaz. Etin toplum mezarı yani. Cam duvarlar Çerniçi'nin renksiz göz bebeklerinde kıvılcımlar çaktırıyor. Böylece o göz bebeklerinin şeffaf etkisini daha da güçlendiriyordu. Şimdi artık bütün oda camdan bir göz bebeğini andırıyordu. Anatomi tabloları, gölgedeki silüet, ağaçların kökleri, her biri aynanın dibinde dans eder gibiydi. Komiser her şeyi anlar gibi oldu. Kalyans'ın parmak izi olmayan, katil tarafından kesilmemiş ellerini hatırladı. Anlaşılan katil bu ellere ilgi duymamıştı. Çünkü o eller anonimdi. Katil kurbanların biyolojik imzalarını çalıyordu. "Bana göre," diye sürdürdü doktor sözlerini, "göz bebeklerini parmak izlerinden de güvenilir bir kimlik belirtisidir. Polisteki uzmanların bunu düşünmeye başlamaları gerek. Bunu neden söylüyorsunuz? Çernişi karanlıkta gülümsedi. Profesör yeniden kendine güvenini kazanmıştı. Bazı bilim adamları irislerin dibinde insanın sadece sağlığının değil bütün geçmişinin de yazılı olduğunu düşünüyor. Göz bebeğimizin çevresinde parlayan o küçük pullar tüm hayatımız hakkında bilgi verir. İridologlardan söz edildiğini duymamış mıydınız? Nimes bu sözlerini soruşturmaya enlemesine bir ışık tuttuğunun farkındaydı ama bu ışığın neyi aydınlattığını henüz söyleyemiyordu. Henüz ne tarafa doğru yürüdüğünü bilmiyordu. Ama bir bakıma katilin göz hekimiyle aynı düşünceleri paylaştığından emindi. Çerniçi devam etti. Geçen yüzyılın sonlarında doğan bir dal. Kartal yetiştiricisi bir Alman bir seferinde ilginç bir şeye tanık olmuş. Kartallardan biri bacağını kırmış. Adam o zaman kuşun irisinde yeni bir iz olduğunu farkına varmış. Altın renginde bir kertik. Sanki kaza kuşun gözünde olmuş gibi. Böyle fiziksel yansımalar vardır komiser. Bundan eminim, kim bilir. Belki de sizin katil kurbanın gözlerini çıkararak irislerin dibinde okunabilecek önemli bir olayın izlerini silmek istemiş. Nimes geriledi. Uzaklaştıkça doktorun uzayan gölgesini izliyordu. Son sorusunu sordu. Bu öğleden sonra neden telefona cevap vermediniz? Çünkü fişi çekmiştim diye gülümsedi doktor. Pazartesi günleri hasta kabul etmiyorum. Bu öğleden sonrayı ve akşamı muayenehanemi düzenlemeye ayırmak niyetindeydim. Çerniçi dolaba yönelip bir ceket aldı. Kesin ve kararlı bir hareketle giydi. Bütün takım lacivert, koyu ve tek çizgi gibi uyumluydu. Sanki Nimes'ın ziyaretinin nedenini sonunda anlamış gibi söze başladı. Benimle konuşmaya mı çalıştınız? Üzüldüm. Bütün bunları sizinle telefonda da anlatabilirdim. Zaman kaybetmenize neden olduğum için özür diliyorum. Söylenenlerin tek kelimesine bile inanmadı açıktı. Bronzlaşmış alnının bütün deliklerinden bencillik ve aldırmazlık sızıyordu. Daha şimdiden Remy Callens'ın saldırıya uğramış göz çukurlarını unutmuştu bile. Nimes kat kat soyulmuş göz yuvarlığı gravürüne tavanın ve duvarın kalın camlardan sızıp giren ağaç gölgelerini yansıtıyormuş gibi gözlerinin aklar üzerinde dans eden damarlara baktı. Zaman kaybetmedim dedi fısıldıyla. Dışarıda komiser Nimes'i yeni bir sürpriz bekliyordu. Sokak lambasının ışığında otomobiline yaslanmış bir adam onu bekliyor gibiydi. En az onun kadar iri, uzun rasta saç örgülü, renkli takkeli, keçi sakallı, mağripliğe benzeyen bir tip. Deneyimli bir polis karşılaştığı kişinin tehlikeli olup olmadığını bir bakışta anlar. Sanki görünümüne rağmen arabasına dayanan iri kıyım adam da tehlikeliler sınıfına giriyordu. Paris gecelerinin dokusu altında kovaladığı uyuşturucu satıcılarına benziyordu adam. Nimes herifin üzerine bir silah olduğuna da bahse girmeye hazırdı. Eli MR-73 kabzasının üzerine kenetlenmiş yaklaştı. Gözlerine inanamadı. Arap ona gülümsüyordu. Komiser Nimes diye sordu. Komiser aralarında birkaç adım kalıncaya kadar yaklaşınca mağripli elini ceketinin iç cebine soktu. Nimes hemen silahını çıkarıp doğrulttu. Sakın kıpırdama. Sphinx suratlı adam bir güven ve alaycılık karışımıyla gülümsedi. Tebessümünde Nimes'in en kaşarlanmış suçlularında bile görmediği bir güç vardı. Ağır olun komiser. Adım Karim Abdov. Polis teğmeniyim. Yüzbaşı Barnes sizi burada bulacağımı söyledi. Arap bir anda konuşmasını bitirip sokak lambasının ışığında üç renkli kartını gösterdi. Nimes tereddüt ederek silahının kılıfına yerleştirdi. Genç mağriplinin şaşırtıcı görünümüne baktı. Şimdi saç örgülerinin arasında birçok küpenin ışıltısını görüyordu. Annesi jandarmasından değil misin? Diye sordu kuşkuyla. Hayır, Sarzak'tan geliyorum. Lot bölgesi. Tanımıyorum. Karim kimliğini cebine soktu. Daha önce pek samimiyetimiz olmamıştı. Nimes gülümsedi. Karşısındakini yeniden süzdü. Ne biçim bir polissin sen? Sphinx, Nimes'in arabasının antenine bir fiske vurdu. Eksikliğini duyduğunuz türden bir polis komiser.